Ayrım 2, sayfa 18. Nehirde Ryder Courtney tüm dikkatini istimbotu bağlama yerine yanaştırmaya vermişti. Geminin burnunu akıntıya bırakıp ustaca bir manevrayla olduğu yerde yan dönmesini sağlamış ve bu şekilde akıntıyla sürüklenerek çelik gövdesinin iskeleye asılı usturmaçalara yaslanmasını sağlamıştı. Gemiciler palamarları iskelede bekleyen adama attılar ve adam halatları bağlayarak gemiyi sabitledi. Ryder kazan dairesindeki zili çaldırdı ve Jock McCrump makine dairesinin bulunduğu ambardan kafasını uzattı. Yüzü gözü makine yağı içinde kalmıştı.
''Evet kaptan.''
''Kazanda bir miktar buhar tut Jock. Ne zaman ihtiyacımız olacağı belli olmaz.''
''Peki kaptan. O pis kokulu vahşilerle yolculuk yapmayı hiç istemem doğrusu.''
Jock nasırlı koca ellerini bir parça üstüpüyle temizledi.
''Kontrol sende.'' dedi Ryder ve geminin merdivenini iskeleye uzattı.
Sonra adamlarıyla birlikte kendisini bekleyen General Gordon'a doğru ilerlemeye başladı. Ama birkaç adım sonra kalabalık etrafını sardı ve ağa yakalanmış bir balık gibi kıpırdayamaz hale geldi. Çevresini saran Mısırlılar ve diğer Araplar orasını burasını çekiştirerek yarı Arapça yarı İngilizce
''Efendi, lütfen efendi, 10 çocuğum ve 4 karım var, güzel geminizle bize de bir yer verin.'' diye yalvarmaya başlamışlardı. Ellerindeki para tomarlarını suratına sallıyorlardı.
''100 Mısır lirası, başka param yok. Al efendi, ömrüm oldukça da Allah'a senin için dua ederim.''
''Kraliçenizin altınları!'' diye başka biri atıldı ve bir tef gibi taşıdığı bez çantayı şıngırdattı. Kadınlar mücevherlerini, ağır altın bileziklerini, yüzüklerini, taşlı kolyelerini çıkarıyorlardı.
''Ben ve bebeğim için, bizi de alın yüce lordum!''
Bebeklerini ona uzatıyorlardı. Cılız sesli açlıktan avurtları çökmüş, kimilerinde açık iskorbüt yaraları, kimilerinin sarındıkları peştemallarda kirli sarı koleralı dışkı lekeleri olan bebeklerdi bunlar. Ona ulaşabilmek için birbirlerini çiğniyor, itişip kakışıyorlardı. Bir kadın dizlerinin üstüne yığıldı ve bebeği tepişen kalabalığın ayaklarının altına düştü. Ayaklar altında çiğnenirken bebeğin çığlıkları daha da cılızlaşmıştı. Sonunda çivili bir sandalet yumurta biçimi kafasını ezdi ve çocuk kırık bir bebek gibi tozların içinde hareketsiz kaldı. Ryder Courtney öfkeyle böğürerek yumruklarını sıktı ve şişman bir tüccarı çenesine indirdiği tek yumrukla yere devirip omuzuyla kendine yol açtı. Kalabalık ona yol vermek zorunda kalmıştı ama bazıları bu kez yiğit ibise hücum edip güverteye çıkmaya çalışıyorlardı. Jock McCrump elinde bir somun anahtarı, arkasında gemi kancaları ve yangın baltalarıyla silahlanmış 5 adamı ile merdivende onları bekliyordu. Jock güverteye tırmanmaya çalışan ilk adamın kafatasını çatlattı ve adam gemi ile taş iskele arasındaki boşluktan suya düşüp gözden kayboldu. Ryder tehlikeyi fark etmiş gemisine geri dönmeye çalışıyordu ama sıkışıklıkta o bile hareket edemiyordu.
''Jock, gemiyi açığa al ve mavnaların yanına demirle.'' diye bağırdı.
Jock gürültüye rağmen onu duydu ve anladığını göstermek için elindeki anahtarı salladı. Köprüye atladı ve personele kısa bir emir verdi. Halat çözmekle vakit kaybetmek yerine baltalarla halatları kestiler. Yiğit ibis başını akıntıya vererek açılmaya başladı. Ama daha o açılmadan kalabalıktan atlayanlar olmuştu. Dördünün atlayışları kısa kaldı ve suya düşüp güçlü akıntıya kapıldılar. Bir tanesi geminin küpeştesine tutunmayı başarmış, güverteye tırmanmaya çalışıyor, bir yandan da onu yukarı çekmeleri için gemicilere yalvarıyordu. Bachit, Arap Los Roma, küpeşteye doğru ilerledi ve baltasının tek bir hareketiyle adamın sağ elinin 4 parmağını kesti. Parmaklar kahverengi domuz sosisleri gibi güverteye düştüler. Kurban çığlık attı ve kendini nehre bıraktı. Bachit parmakları tekmeleyerek yan taraftan suya attı. Baltasını gömleğinin eteğiyle temizleyerek baştaki demiri yuvasına almak üzere ön tarafa gitti. Jock istimbotu açığa çevirmiş ve mavnaların yanına demirlemek üzere yol almaya başlamıştı. Kalabalıktan bir ümitsizlik feryadı yükseldi ama Ryder yumrukları sıkılı vaziyette ters ters bakıyordu. Bu hareketin sonuçlarını öğrenmiş oldukları için geri çekilmeye başladılar. O arada General Gordon da askerlerine kargaşayı bastırmaları için emir vermişti. Süngüleri takılı olarak tüfeklerinin dipçikleriyle karşılarında duran herkesi indirmeye kararlı biçimde tek sıra halinde ilerledi askerler. Önlerindeki kalabalık yarılıyor ve insanlar kentin dar sokaklarına kaçıp gözden kayboluyorlardı. Ölen bebeği ve kanlar içindeki annesini orada bırakmışlardı. Yarım düzine kadar isyancı da kendi kanlarından oluşan gölcüklere yığılmış, şaşkın bir şekilde inlemekteydi. Ryder'ın sırt üstü devirdiği tüccar ise gürültüyle horluyordu yattığı yerde. Ryder, David ve kızlarını görebilmek için bakındı ama konsolos kargaşın ilk işaretleriyle birlikte ailesini saraya geri götürme akıllılığını göstermişti. Ryder içinin rahatladığını hissetti. Sonra süprüntülerden ve cesetlerden atlayarak ona doğru gelen General Gordon'u gördü.
İyi günler General.
Nasılsınız Bay Courtney? Size hoş geldiniz demekten mutluyum. Umarım güzel bir yolculuk yapmışsınızdır.
Çok keyifliydi efendim. Sud'dan çok rahat geçiş yaptık. Kanal bu mevsimde iyi temizlenmiş oluyor. Yolu bizim açmamız gerekmiyor.
İkisi de ne derviş bataryalarından açılan ateşe ne de az önceki kargaşaya değinmeye tenezzül etmemişlerdi.
Yükünüz ağır mı efendim?
Ryder'dan 10-15 santim kısa olan Gordon o çarpıcı gözlerini dikmiş bakıyordu. Çelik mavisi gözleri çöl üzerinde öğle saatlerinde görülen gökyüzü rengindeydi. O gözleri gören çok az kişi unutabilirdi onları. Hipnotize edici, zorlayıcı bakışları Gordon'un kendisine ve tanrısına olan demir gibi inancının dışa vuran kanıtlarıydı. Ryder sorunun anlamını çabucak kavramıştı.
1500 çuval darı sorgumu var mavnalarımda. Her çuval 10 kantar çekiyor.
Kantar bir Arap ölçüsüydü ve bir kantar yaklaşık 50 kilo kadar geliyordu. Gordon'un gözleri kesme safirler gibi parladı ve elindeki bastonla bacağının üst kısmına vurdu.
Gerçekten bravo efendim. Garnizon ve kent halkı aşırı yiyecek sıkıntısı içinde. Sizin yükünüz Kahire bize yetişene kadar ihtiyacı karşılar.
Ryder Courtney bu iyimser tahminden ötürü şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Kentte kısılıp kalmış 30 bin kadar insan vardı. Açlıktan ölmeme düzeyinde bile kullanılsa günde en az 100 çuval giderdi. Dervişler kuzeyle haberleşmelerini sağlayan telgraf tellerini imha etmeden önce aldıkları son habere göre kurtarma birliği hala deltada toparlanmaktaydı. Ve birkaç haftadan önce güneye doğru yola çıkmaları mümkün değildi. Üstelik Hartum'a ulaşmak için en az 1500 kilometre yol vardı önlerinde. Korkunç ıssızlığın ortasında taşların anası şelalesini aşmaları gerekiyordu. Sonra kente gelip kuşatmayı kaldırmadan önce Nil kıyılarında dizilmiş derviş gruplarıyla başa çıkmaları gerekecekti. 1500 çuval darı Hartum halkını bu belirsiz süre boyunca asla idare edemezdi. Ama sonra Gordon'un iyimserliğinin onun en güçlü silahı olduğunu kavradı. O asla ümitsizliğe kapılmaya izin vermeyen bir adamdı. Başıyla onayladı.
Tahıl satışı için izniniz var mı general?
Kent askeri yönetime tabiydi. Gordon bizzat onaylamadıkça kimse gıda dağıtımı yapamazdı.
Bayım, erzak dağıtımını sizin yapmanıza izin veremem. Halkım açlıktan kırılıyor.
Ryder Gordon'un iyilik vurgulamasına dikkat etti. Satışı siz yaparsanız zengin tüccarlar yoksullara engel olur. Herkese eşit pay verilmesi gerekiyor. Dağıtım benim denetimimde yapılacak. Tüm malınıza el koymaktan başka seçeneğim yok. Ancak size de adil bir ödeme yapılacak.
Bir an Ryder konuşamadan adama baka kaldı, sonra sordu. Adil bir fiyat ha general?
Son hasattan sonra kentte darı fiyatı çuval başına 6 şilindi. Bu adil bir fiyatı ve hala da öyle efendim.
Son hasattan sonra ne savaş ne de kuşatma vardı diye sert bir karşılık verdi Ryder.
General, 6 şilin benim ödemek zorunda kaldığım yüksek fiyatı karşılamıyor. Üstelik sorgumu taşımak için çektiğim güçlüklere de değmiyor ve hak ettiğim kârı sağlamıyor.
Bay Courtney, bu 6 şilin size gayet güzel bir kâr sağlayacaktır.
Gordon sert bir ifadeyle bakıyordu. Bu kent askeri yönetim altında bayım. Vurgunculuk ve stokçuluk ağır suç sayılmakta. Ryder bunun boş bir tehdit olmadığını biliyordu. Bu küçük adamın emirlerine karşı koyduğu ya da görevini ihmal ettiği için çabucak idam edilen veya kırbaçlanan çok adam görmüştü. Gordon üniformasının göğüs cebinin düğmesini açtı ve not defterini çıkardı. Hızla bir şeyler karaladı ve kağıdı koparıp Ryder'a uzattı.
Bu benim şahsi bonum. 450 Mısır lirası ödeneceğini gösteriyor. Kahire'deki Hidiv hazinesinden tahsil edilebilir dedi sert bir sesle.
Hidiv Mısır varisidir. Yükünüzün geri kalanı nedir Bay Courtney?
Fil dişi, canlı, vahşi kuşlar ve hayvanlar diye acı acı yanıtladı Ryder. Bunları kendi bildiğiniz gibi indirebilirsiniz. Bu aşamada ilgimi çekmiyorlar. Ama daha sonra canlı hayvanlar yiyecek olarak gerekebilir. İstim botunuzu ve mavnalarınızı ne zaman harekete hazır hale getirebilirsiniz bayım?
Hareket mi general?
Ryder'ın yüzü solmuştu, başına geleceği anlamıştı. Mültecilerin nehirden nakledilmesi için araçlarınıza el koyuyorum diye açıkladı Gordon. Kazanlarınız için kesilmiş odun talebinde bulunabilirsiniz. Yolcu başına 2 Mısır lirası üzerinden seyahat masraflarınızı karşılayacağım. Tahminime göre 500 kadın, çocuk ve aile reisi alabilirsiniz. Her birinin durumunu bizzat inceleyip öncelikli olanları tespit edeceğim.
Bunu da bonoyla mı ödeyeceksiniz general diye gizliden dalga geçerek sordu Ryder.
Kesinlikle Bay Courtney. Kurtarma birlikleri size ulaşana kadar Metemma'da bekleyeceksiniz. Benim kendi istibotlarım da oradalar. Nehri geçmekteki üstün yeteneklerinize Şabluka Boğazı'nda çok ihtiyaç duyulabilir Bay Courtney.
Çinli Gordon servet tanrısı Mamon'a tapınmayı ve açgözlülüğü küçük görürdü. Mısır hidivi sultanı boşaltmak gibi tehlikeli bir görev için 10.000 Mısır lirası maaş önerdiğinde Gordon bu maaşın 2.000 Mısır lirası olması için ısrar etmişti. Vatandaşlarına ve tanrısına karşı kendi görev anlayışı vardı onun.
Lütfen mavnalarınızı iskeleye yanaştırın. Boşaltma yapılırken benim birliklerim eşlik edecek ve darı gümrük depolarını alacak. Personelimden binbaşı Alfarok operasyona kumanda edecek.
Gordon Ryder'a formalite icabı bir selam veren subaylarından birine başıyla işaret etti.
Alfarok'un mahzun bakışlı koyu renk gözleri vardı ve keskin bir saç pomadı kokusu yayılıyordu etrafa.
Ve şimdi affınızı rica ediyorum bayım. İlgilenmem gereken çok şey var.
Majeste kraliçelerinin Sudan başkonsolosuna refakat eden kişi olarak Rebecca Saray'ın ev bölümünün idaresinden de sorumluydu. O akşam Rebecca'nın gözetimi altında hizmetkarlar akşam yemeği sofrasını mavi nile bakan terasla hazırlamışlardı. Böylece David'in konukları nehirden gelen serin rüzgarın keyfini sürebileceklerdi. Gün batımında hizmetkarlar mangallarda okaliptüs dalları ve yaprakları yakacaklardı. Duman sivrisinekleri uzaklaştırırdı. Davet General Gordon'un katkılarıyla gerçekleştiriliyordu. Her akşam askeri bando çalar ve bir havai fişek gösterisi yapılırdı. General Gordon Hartum halkına çektikleri güçlükleri ve sıkıntıları unutturmak niyetindeydi.
Rebecca şatafatlı bir masa hazırlamayı planlamıştı ama bunun nedeni safranın dalga geçtiği gibi Ryder Courtney'in de babasının konuklarından biri olması değildi. Konsolosluk gümüşleri ve cam eşyalar ışıl ışıl parlayana kadar ovulmuş, keten örtüler melek kanadı gibi ağartılmıştı. Ne yazık ki yiyecekler aynı kalitede olmayacaktı. Sarayın bahçesindeki harap olmuş güllerin yapraklarıyla, çeşitli tohumların karışımından yapılan bir çorba ile başlayacaklardı. Bunun ardından palmiye özü ve darı unu ile yapılmış bir pate ikram edilecekti. Ancak sofranın asıl sürprizi pelikan olacaktı. Çoğu geceler David elinde Purdy tüfeklerinden biriyle nehre bakan terasa yerleşir ve su kuşlarının yuvalarına uçmak üzere geçişlerini beklerdi. Arkasında da ellerinde öteki silahlarla ikizler beklerdi. Çok uyumlu bir silahlı güç oluştururlardı üçü. David Afrika'da vahşi hayvanlar ve onlardan da vahşi adamlarla dolu bu kıtada yaşayan her kadının ateşli silahları ustaca kullanmayı öğrenmesi gerektiğine inanırdı. Rebecca'ya ustalıkla tabanca kullanmayı öğretmişti. Genellikle 10 adımdan ağır bir Webley tabancayla terasın dibine dizili boş sığır konservesi kutularını vurup nile uçurabiliyordu. İkizler bir Purdy ya da Webley'i taşıyamayacak kadar küçük oldukları için şimdilik onlara Yorkshire'lı profesyonel bir orman tavuğu avcısı kadar hızla çifte namlulu av tüfeklerini doldurmayı öğretiyordu. Babası atış yapar yapmaz Amber boş tüfeği ondan alır ve hemen hemen aynı anda Safran öteki tüfeği eline tutuştururdu. O kuşlara tekrar ateş ederken kızlar boş tüfeği doldurup hazır hale getirirlerdi. Üçü çok seri bir av gerçekleştirebilirlerdi. David usta bir atıcıydı ve pek boşa mermi harcamazdı. Kızlar tiz çığlıklarla ona destek verirken hızla tepelerinden geçen bir çamurcun sürüsünden 5-6 kuşu çabucak aşağı indiriverirdi. Kuşatmanın ilk haftalarında yaban ördeği, çamurcun, kaşıkçı ördeği ve daha egzotik lezzetleri olan Mısır kazları gibi av kuşları sarayın kilerinde sırayla boy gösteriyorlardı. Ama bunlar zeki kuş türleriydi ve artık sürüler terasın epeyce uzağından uçar olmuşlardı. Sadece daha aptal ve daha lezzetsiz kuşlar süslüyordu şimdi sofralarını. Son zamanlarda daha çok koca gagalı pelikanlar David'in kurbanı oluyorlardı. Rebecca buna eşlik etmek üzere buğulanmış kutsal Mısır nilüfer yaprakları ve sapları sunmayı tasarlamıştı. Ryder Courtney ona bu bitkiyi önerirken botanikteki adının Nymphaea alba olduğunu da söylemişti. Ryder'ın doğal dünya hakkında engin bir bilgisi vardı. Rebecca da bu güzelim mavi çiçekleri salata olarak kullanmaya başlamıştı. Baharatlı tatları sayesinde pelikan etinin balığımsı tadını dengeliyordu. Bu bitkiler kenti anakaradan ayıran ince kanalda yetişiyordu. Bu mevsimde kanaldaki su fazla derin olmazdı ama aşağı Nil tamamen kururdu. General Gordon askerlerine kanalın ortasında kenti korumak için bir hendek kazdırmıştı ve bu da Rebecca'yı çok kızdırmıştı. Çünkü o arada güzelim bitkileri tahrip etmişlerdi. Konsolosluk mahzeni tek bir kasa kırık şampanya dışında neredeyse boşalmıştı. David bu kasayı güneyden gelecek kurtarma ordusunun varışını kutlamak için saklıyordu. Bununla birlikte Ryder Courtney yemek davetini kabul ettiğini bildirmek için Batchit'i saraya yolladığında 3 su kabağı dolusu da doğal bal birası Tej göndermişti. Bu biranın tadı ucuz elma şarabınınkine benziyordu. Rebecca biraya normalde hak etmeyeceği bir önem vererek kristal sürahilerde sunmaya niyetliydi. Artık masadaki son rötuşları yapıyor ve bakımsız bahçelerden getirilmiş çiçekleri düzenliyordu. Bir saate kadar konuklar gelmeye başlayacaklardı. Ama babası General Gordon'la yaptıkları günlük toplantıdan dönmemişti hala. David'in geç kalıp onun akşamını mahvetmesinden endişe ediyordu bir parça. Ancak General Gordon'ın daveti reddetmiş olmasından gizli bir sevinç duymuştu. Büyük ve saygıdeğer bir adamdı, imparatorluk kahramanıydı ama sosyal yönden çok sıkıcıydı. Sohbetleri din ve gizli kapaklı konular üzerineydi. Mizah duygusu da pek gelişmiş sayılmazdı. O sırada revaklı avludan babasının tanıdık ayak sesleri ve hizmetkarlardan birine bir şey söylediği duyuldu. Babası terasa çıkarken karşılamak üzere koştu Rebecca. David onu baştan savma bir şekilde selamladı. Aklının başka bir yerde olduğu belliydi. Rebecca geri çekilip babasının yüzünü inceledi. ''Baba, ne var?'' ''Yarın gece kenti terk ediyoruz. General Gordon tüm İngiliz, Fransız ve Avusturya vatandaşlarının bir an önce kentten ayrılmalarını emretti.'' ''Yani bu bizimle geleceğin anlamına mı geliyor babacığım?'' Aslında son günlerde babasına böyle çocuksu bir biçimde hitap etmiyordu. ''Evet, o anlama geliyor.''
''Peki nasıl gidiyoruz?''
''Gordon, Ryder Courtney'in istim botuna ve mavnalarına el koymuş ve hepimizi alarak nehirden kaçırmasını emretmiş.'' Onunla tartışmaya çalıştım ama yararı olmadı. Bu adam çok inatçı ve aklına koyduğu şeyden caydırmak mümkün olmuyor. Sonra David gülerek kızını belinden tutup vals yaparcasına döndürdü. Doğrusunu söylemek gerekirse kararı ben vermek zorunda olmadığım ve ikizlerle sen sağ salim gideceğiniz için oldukça rahatladım. Bir saat sonra David ve Rebecca girişteki oymalarla süslü kollu şamların altına durmuş, çoğu erkek olan konukları karşılamaktaydılar. Aylar önce neredeyse tüm beyaz kadınlar General Gordon'un çaydanlık gibi istimbotlarıyla Delta'nın kuzeyine götürülmüşlerdi. Şimdi bu araçlar Metemma'nın güneyinde mahsur kalmış, kurtarma birliklerinin gelişini bekliyorlardı. Rebecca ve ikizler kentte kalan çok az Avrupalı kadınlar arasındaydılar. İkizler ağırbaşlı bir havayla babalarının arkasında duruyorlardı. Ryder geldiğinde orada olmak ve dadıları Nazira onları yatırmadan önce havai fişek gösterisini izlemek için ablalarının başının etini yemişlerdi. Nazira, Rebecca'nın da dadısı ve Benbrook ailesini sevilen bir üyesiydi. O da ikizlerin arkasında duruyor, saat 9 olur olmaz onları kapıp götürmek üzere hazır bekliyordu. İkizleri büyük hayal kırıklığına uğratan Ryder geç gelmişti. Ama o gelir gelmez kıkırdayıp fısıldaşmaya başlamışlardı.
''Çok yakışıklı'' dedi Safran ve bayılırmış gibi yaptı.
Nazira onu çimdikleyip Arapça olarak
Bir hanımefendi olmayı asla öğrenemesen de en azından öyleymiş gibi davranmayı öğrenmelisin Safi dedi. Onu daha önce hiç böyle şık görmemiştim diye Amber de ikizine hak vermişti. Ryder yakınlarda Galler Prensi'nin moda haline getirdiği o yeni tip gece ceketlerinden birini giymişti. Ceketin klapalarına saten çevrilmiş ve bele oturtulmuştu. Bu modeli Kahire'deki bir Ermeni terzide bulunan London Illustrated News'taki bir resimde görmüştü. Ve her zamanki günlük lekeli giysilerinden farklı bir havayla taşıyordu. Yeni tıraş olmuştu, saçı da mumların ışığında parlıyordu.
Bak bak hediye de getirmiş.
Amber göğüs cebinden ucu çıkan paketi görmüştü. Bu tür ayrıntıları kaçırmayan kadınsı gözleri vardı. Ryder David ile el sıkıştı ve Rebecca'nın önünde eğildi. Daha önce gelen pek çok diplomatın yaptığı gibi Fransızvari bir tavırla elini öpmekten kaçınmıştı. Sonra kıkırdamalarını bastırmak için elleriyle ağızlarını kapamış olan ikizlere göz kırptı. Onlar da hemen karşılık verdiler.
''Acaba siz iki güzel hanıma terasa kadar eşlik edebilir miyim?'' diyerek eğildi.
''Oui, oui, monsieur'' dedi Safran abartılı bir edayla. Bu kadarı Amber için çok fazlaydı. Ryder ikisini birer koluna takıp küçük adımlarla ilerledi ve onları büyük pencerelerden birinin önüne götürdü. Beyaz giysili mavi türban takmış hizmetkarlardan biri onlara limonata bardakları sundu. Meyve bahçesindeki ağaçlarda kalan son limonlarla yapılmıştı. Sonra Ryder ikizlere hediyelerini verdi. Aslan, maymun, zürafa biçiminde oyulmuş fil dişi boncuklardan oluşan kolyelerdi bunlar. Onları kızların boyunlarına kendi elleriyle taktı. İkisi de büyülenmişlerdi. Bunu beklermiş gibi eski köle pazarının yanındaki meydanda bekleyen askeri bando çalmaya başladı. Mesafe yüzünden müzik hoş bir yumuşaklıkla geliyordu. Müzisyenler polkaları, valsleri ve İngiliz ordu marşlarını bir biçimde doğu ezgilerine uydurarak başarıyla icra ediyorlardı.
''Bizim için şarkı söyle Ryder.
Ah lütfen hadi.''
Amber yalvardı ama Ryder gülüp olumsuz anlamda başını sallayınca koşup babasına yanaştı.
''Lütfen şarkı söylesin babacığım.''
''Kızım haklı Bay Courtney. Bir de sözler eklenirse bu müzik çok daha zevkli hale gelecek.''
Ryder bunun üzerine kendinden geçerek söylemeye başladı ve kısa süre sonra da oradaki herkes ayaklarıyla tempo tutarak, el çırparak müziğe eşlik eder hale geldi. Şarkıya sözlü olarak katılma yürekliliğini gösterenlerle birlikte Denizden Gökyüzüne adlı parçayı söylediler.
Sonra General Gordon'ın gece terapisi olan havai fişek gösterisi başladı. Gemilerin işaret fişekleriyle karanlık gökyüzünde mavi, yeşil ve kırmızı şelaleler oluşturuldu. İzleyenler hayranlıkla ah vah ettiler. Nil'in öteki yakasından David'in cehennem bedevisi olduğunu tahmin ettiği bir derviş topçusu, fişeklerin atıldığını tahmin ettiği noktaya birkaç isabetsiz top atışı yaptı. Her zamanki gibi kimse sığınağa gitmeye zahmet etmedi. Aksine atışın başarısızlığını büyük bir keyifle izlediler. Sonra ikizler itirazlarına rağmen dadılarıyla birlikte yatmaya gönderildiler. Kaftan giymiş bir Arap uşağın bir tefe vurmasıyla grup sofraya davet edildi. Herkesin iştahı açılmıştı. Açlıktan ölme raddesinde değillerdi ama oldukça da acıkmışlardı. Porsiyonlar azdı, anca doyuracak kadardı. Fakat Herr Schiffer, Avusturya konsolosu çorbayı mükemmel, pateyi besleyici ve pelikan rostosunu da olağanüstü olarak nitelendirdi. Yemeğin sonuna doğru Ryder Courtney gecenin kahramanı olmasını sağlayacak bir şey yaptı. El çırptı ve Lostromos'u Batchit pişmiş kelle gibi sırıtarak elinde üzerinde kesme cam şişesi içinde Visop Hain Konyak ve sedir ağacından bir puro kutusu bulunan gümüş bir tepsiyle terasa geldi. Dolu kadehleri ve uçları kor gibi parlayan purolarıyla beyler rahat ve samimi bir havaya bürünmüşlerdi. Monsieur Leblanc gelene dek hafif konularda sohbet ettiler.
''Çinli Gordon nasıl olur da böyle bir eğlenceyi kaçırır merak ediyorum.''
Genç kızlar gibi insanı rahatsız edecek bir şekilde kıkırdadı. ''Kudretli Britanya İmparatorluğu günün 24 saati korunamaz ki. Herkül bile ara sıra dinlenirmiş.''
Leblanc, Kral Leopold tarafından Mehdi ile diplomatik temaslar kurmak üzere gönderilen Belçika delegasyonunun başındaki kişiydi. O ana dek bir başarı sağlayamamıştı ve o da ötekiler gibi kentte sıkışıp kalmıştı. Masadaki İngiliz erkekler ona acıyarak bakıyorlardı.
Tabii bir yabancı oldu ve iyi bilemeyeceği için bu aykırı davranışı hoş görünebilirdi yine de. General halk açlıktan kırılırken bir ziyafete katılmayı kabul etmedi.
Rebecca Gordon'u savunmak için araya girmişti. Sanırım bu onun asil ruhlu olduğunu gösterir. Sonra alçak gönüllülükle ekledi. Elbette bu mütevazi davetimin bir ziyafet olduğunu söylemek istemiyorum. Arkasından David de generalin kararlılığını ve muhteşem başarılarını öven bir konuşma yaptı. Ryder Courtney hala Gordon'un son konuşmasını hatırladığı için onun inatçı mizacını öven konuşmalara katılmamıştı. Adamlarının gözünde adeta bir mesih gibidir diye anlatıyordu David ciddiyetle. Onun peşinden her yere giderler. Zaten gitmezlerse ya Çin'deki her daim muzaffer orduda yaptığı gibi kuyruklarından tutup sürükler ya da kenti savunurken Mısır'da yaptığı gibi morarana dek popolarını tekmeler.
Sözlerim babacığım diye Rebecca ciddiyetle azarladı babasını.
Özür dilerim canım ama bu doğru. Korku nedir bilmez. Şık üniformasının içinde bir devenin tepesinde tek başına Süleyman'ın azılı isyancılar ordusunun içine dalmış ve onlara uzun bir nutuk çekmiş. Süleyman onu öldürmek yerine isyandan vazgeçip evine dönmüş.
Aynı şeyi Güney Afrika'da Zulu'lara da yapmış. Savaş danslarını yapmaktayken tek başına yürüyüp de o olağanüstü bakışlarını üstlerine dikince onu bir tanrı olarak kabul etmişler. Bu kez de bunu tanrıya küfür sayıp canlarını okumuş.
Başka biri sözü atıldı. Birçok ülkenin kralları, hükümdarları onun hizmetlerinden yararlanabilmek için adeta yarış etmişlerdir. Çin İmparatoru, Belçika Kralı Leopold, Mısır Hidivi ve Cape Colony Başbakanı.
Bir savaştan önce bir tanrı adamıdır. İnsanların yaygaralarını hor görür ve vahim bir karar almadan önce tek başına dua ederek tanrısının ondan ne istediğini anlamaya çalışır.
Acaba tanrısı ona benim darımı çalmasını mı buyurmuş diye düşündü Ryder acı acı. Bu duygusunu dile getirmedi ama konuşmanın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Nil'in öteki kıyısına ona bakan adamla pek çok ortak özellikleri yok mu bizim aziz generalin? Bu soruyu derin bir sessizlik izledi. Neredeyse LeBlanc'ın gafı kadar kötüydü. Ryder Courtney çapında bir adama hiç yakışmamıştı bu sözler.
Rebecca bile bu aziz adamı o canavarla kıyaslama fikrinden dehşete düşmüştü. Oysa Ryder konuştuğunda öteki adamların dinlediklerini bilirdi. Masadaki en genç erkek olmasına rağmen herkes onun servetine ve birikimlerine boyun eğerdi. Daha önce çok az insanın gitmeye cesaret edebildiği yerlere giderdi yılmadan. Ay dağlarına ulaşmış ve Afrika'nın bütün büyük göllerinde yolculuk yapmıştı. Habeş İmparatoru John'un dostu ve sırdaşıydı. Buganda'nın mutesası ve Bunyoro'nun Kamrasisi de yakın dostlarıydı ve ona krallıklarında özel ticari haklar tanımışlardı. Arapçası o kadar iyiydi ki camilerdeki mollalarla Kur'an'ı tartışabiliyordu. Ayrıca bir düzine kadar ilkel dil daha konuşabiliyor ve çıplak Dinka ve Şilluklarla pazarlık edebiliyordu. Ekvator'da var olduğu bilinen her tür hayvan ve kuşu yakalayıp avlamış, onları krallara, imparatorlara, Avrupa hayvanat bahçelerine satmıştı.
''Bu sıra dışı bir fikir Ryder'' dedi David tehlikeyi göze alarak. ''Çılgın Mehdi ile General Charles Gordon'u aynı kefeye koyman bende tepki yarattı. Ama belki sen ikisinin bazı ortak özelliklerini biliyorsundur.''
Öncelikle David her ikisi de dünya nimetlerini ve kendi arzularını inkar eden birer çileci diye rahatlıkla yanıtladı Ryder ve her ikisi de tanrı adamı.
Farklı tanrılar diye ısrar etti David.
Hayır efendim, tek ve aynı tanrı. Musevilerin, Müslümanların, Hristiyanların ve tüm diğer tek tanrılı dinlerin tanrısı aynı. Sadece ona farklı yollarla tapınıyorlar.
David gülümsedi. Belki bunu daha sonra tartışabiliriz. Şimdi başka ne gibi ortak yönleri var onu söyle bize.
Her ikisi de Tanrı'nın doğrudan kendileriyle konuştuğuna inanıyor ve bu yüzden de kendilerini yanılmaz sayıyorlar. Bir kez karar verler mi kimse onları vazgeçiremiyor, tartışmaya kulak tıkıyorlar. Ve yine pek çok büyük adam ve güzel kadın gibi her ikisi de kendilerini fazla önemli buluyorlar. Gözlerinin mavisi veya ön dişlerinin ayrık olması ve güzel konuşma yetenekleriyle herkesi peşlerinden koşturacaklarına inanıyorlar.
Mavi ve hipnotize edici bakışlı gözlerin kime ait olduklarını biliyoruz diye kıkırdadı David. Ama ön dişleri ayrık olan kim?
Muhammed Ahmet, Mehdi, seçilmiş kişi dedi Ryder. Kamaya benzeyen eksikliğe falja deniyor ve Ansarları bunu ilahi bir işaret kabul ediyor.
Sanki onu tanırmış gibi konuşuyorsun dedi Leblanc. Adamla hiç karşılaştın mı? Karşılaştım diye doğruladı Ryder ve hepsi sanki şeytanla oturup yemek yediğini itiraf etmiş gibi baka kaldı ona.